Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutadahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Değerli dinleyenlerim, aziz dostlar, tefsir dersimizde bugün yeni bir sureye başlayacağız. İnşallah Hucurat suresine bugün başlamış olacağız. Öncelikle bugün tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini gerçekleştiriyoruz. Sonra da Allah'ın ayetlerini, Rabbimizin mesajlarını anlamaya çalışacağız. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettegullah. İnnallâhe semî'un alîm. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Sadakallahul azim.
Değerli dinleyenlerim, Hucurat suresinin 1 ila 5. ayetleri arasını tilavet etmiş olduk. Öncelikle sure hakkında kısa malumatlar arz edelim. Daha sonra da okuduğumuz ayetlerin tefsirine geçelim. Hucurat suresi Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. Hicretin 9. yılına rastlıyor. Yani son nazil olan surelerden diyebiliriz. 18 ayetten oluşuyor. Hucurat ismini 4. ayette geçen ve odalar manasına gelen hucurat kelimesinden alır. Bu kelime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevi'nin etrafında ev olarak kullandığı odalara işaret eder. Mushaf sıralamasına göre 49. suredir. İniş sırasına göre ise 105. sure olarak alimlerimiz tarafından tespit edilmiştir. Hucurat suresi Fetih suresinden sonra gelir Kur'an'ın sıralamasında. Yüce Rabbimiz Fetih suresinde özellikle müminlerin gayrimüslimlere karşı nice nice fetihlerle buluşmalarına dikkat çekmişti ve kendilerine nice fütuhatların açılacağına işaret buyurmuştu Rabbimiz ve Müslümanların kendileri gibi inanmayanlarla ilişkilerine dair daha çok bir çerçeve sunuyordu. Bu surede ise Yüce Rabbimiz daha çok Müslümanların kendi iç meselelerine dikkat çeker. Evet, fetih güzel bir nimettir. Ancak fetihten sonra fethedilen bölgelerdeki halkların, insanların İslam'a ve Müslümanlara ısınması önemlidir. Burada Müslümanların kendi işlerinde son derece tutarlı, birbiriyle ilişkileri sıcak, kardeşçe bir tutum sergilemeleri son derece önemli olduğundan bu sure bir anlamda adab suresidir, edep suresidir. Müminler arası ilişkilerde takip edilecek usullere dair, üsluplara dair nice nice sırlara dikkat çeker. Bu yönüyle son derece önemli mesajların bulunduğu bir suredir. Aslında burada üç tane mühim konu işlenir. Birincisi, müminlerin Allah ve Resulüne karşı olan vazifeleri, duruşları, tutumları nasıl olacak? Bununla ilgili başlar sure zaten. İkincisi, müminlerin kendi aralarındaki beşeri münasebetlerde dikkat etmeleri gereken hususlar neler olacaktır? Ve yapmamaları gereken hususlar nelerdir? Bunlara işaret edilir. Üçüncü olarak da müminlerin diğer insanlarla münasebetlerine dikkat çekilir. Bu girişten sonra şimdi inşallah surenin tefsirine başlayalım efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah adına. Ya eyyühellezine amenu, la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih. Vettekullah. İnnallâhe semî'un alîm. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin, geçirtmeyin kimseyi. Allah'a karşı gelmekten sakının, takvaya dikkat edin. Şüphesiz Allah, hakkıyla işiten semî', her şeyi bilen alîmdir. Evet, bu ayeti kerime birçok efendim esası İslam toplumunun ya da Müslümanların Allah ve Resulüne karşı nasıl bir yerde durmaları gerektiğine işaret etmesi bakımından son derece önemli bir ayeti kerimedir ve yüklü bir mesaj taşımaktadır. Öncelikle ya eyyühellezine amenu buyurularak ey iman edenler, burada inananların iman vasfına dikkat çekilir ve İmanınızın gereği şuna dikkat edin diye bir mesajın geleceğine işaret eder. Kur'an-ı Azimüşşan'da bu ifade 83-85 yanlış hatırlamıyorsam 80 üzerinde bir yerde geçiyor. Ey iman edenler diye başlıyorsa bir ayet orada ya yapılması gereken bir emre, edebe dikkat çekilir ya da yapılmaması gereken bir hususa işaret edilir. Burada Yüce Rabbimiz işte iman edenlerin o imanlarının gereği olarak yapmaları gereken bir husus olarak şu konuya dikkat çeker. La tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Burada geçmeyin şeklinde bir tercüme edilebildiği gibi şöyle de tercümeye müsait bu ifade. La tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih. Allah ve Resulünün önüne kimseyi geçirmeyin. Yani siz müminler olarak Allah ve Resulü bir konuda hüküm vermeden aceleyle siz o konu hakkında bir kanaat belirti vermeyin. Şöyle olsun, böyle olmasın demeyin. Madem ki Resulullah aranızdadır. Önce ayeti indiği zamana göre anlayalım. Madem ki Allah'ın elçisi aranızdadır, o sıradan bir beşer değil, Allah elçisidir. Öyleyse siz onun önüne geçmeyin. Sözle önüne geçmeyin, fiille önüne geçmeyin. Onun izni olmadan herhangi bir konuda adım atmaya kalkmayın. Bu ifade gerçekten birçok konuya, birçok hususa dikkat çekmektedir. Bunlar üzerinde kısa kısa duralım inşallah. Evet, asr-ı saadet Müslümanları için, sahabe efendilerimiz için Allah ve Resulünün önüne geçmemek nasıl gerekliyse, bugünkü yaşayan Müslümanlar, kıyamete kadar gelecek olan müminler için de Allah ve Resulünün önüne geçmemek esastır. Yani Allah ve Resulü bugün itibariyle Kitabullah ve Sünnet-i Resulullah olarak yine vardır. Allah'ın kitabı bir konuda bir hüküm veriyorsa, onun bir yol göstericiliği varsa, müminler kendi akıllarına göre, tecrübelerine göre Allah'ın emrine bakmadan, onu görmezden gelerek bir iş yaparlarsa bu imanlarıyla bağdaşmaz. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'ın mübeyyini, yani beyan edicisi, açıklayıcısı olarak sahih rivayetlerle bize kadar gelen bir takım izahları varsa Allah Resulü'nün, neyi nasıl yapacağımıza dair ya da yapmayacağımıza dair, orada bana göre şöyle olmaz, İşte bugünkü dünyaya göre şöyle olmaz, bugün dünyanın gerçeklerine göre denemez. Bu bizim İslam alimlerinin lisanında şöyle bir kaideye adeta işaret ediyor. Mevridi nasta içtihada mesa yoktur. Ne demek bu? Bir konuda nas varsa, yani Allah'ın beyanı, Resulünün izahı varsa bir konuda, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle yapılacak ya da Kitabullah'ta doğrudan bir açıklama varsa, o konuda bana göre şöyle olmaz, o konuda yeniden bir düşünelim olmaz, şu zaman ve mekan diyerek olmaz. Bunların her birinin tabii kendine özel şartları olabilir. Elbette zaruretler zaman zaman farklı şekilde davranmayı gerekli kılabilir ki bu da alimlerin içtihadiyle olur, alimlerin görüş birliğiyle olur ya da kendi şahıslarına özel görüşleriyle amel edilir belli konularda. İslam devletinin o alimlerin görüşlerinden birini seçme hakkı her zaman olabilir. Fakat o alimlerin görüşleri asla Kur'an ve sünnetin önüne geçmez. Açıkça bir beyan varsa, yok kapalı ifadeler varsa elbette orada yorumlar söz konusudur. Farklı anlayışlar gerçekleşebilir. Burada da yadırganacak bir durum söz konusu değildir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken ona, ya Muaz, senin önüne bir mesele gelirse nasıl yol izleyeceksin, ne yapacaksın sorusu üzerine, Muaz, ya Resulallah, önce Allah'ın kitabına bakacağım. Orada varsa onunla amel edeceğim. Orada bulamazsam Resulullah'ın, yani sizin sünnetinize bakacağım. Siz nasıl çözüm yolu bulmuşsanız aynı şeyi uygulayacağım. Şayet sizin sünnetinizde de bir şey bulamazsam o zaman içtihat edeceğim. Yani kendi görüşümle amel edeceğim buyurunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a hamd eder. Resulünün elçisini böyle muvaffak kılan, doğruya muvaffak kılan, doğruya eriştiren Allah'a hamd olsun diye. Ama dikkat edilirse burada Muaz radıyallahu anh'ın sıralaması ne kadar önemli. Allah'ın kitabında varsa onunla yapacağım diyor. Yoksa Resulünün sünnetine bakacağım. Onda da yoksa o zaman içtihat edeceğim. Aynen bunun gibi bir Müslüman da bir mümin de herhangi bir konuda Allah ve Resulünün bir beyanı, bir açıklaması, bir yol göstermesi var mı yok mu diye önce oraya bakacak. Orada bir açıklama, bir yol gösterme varsa ona tabi olacak. Orada bana göre şöyle olmaz. Evet, farklı anlayışlar olabilir. O ayetleri, o hadisleri farklı yorumlayanlar olabilir. O yorumlayanlar gerçekten alimseler, gerçekten müçtehit kıvamında alim iseler, elbette onların her birinin görüşü önemlidir. Onlardan herhangi birinin görüşüyle amel edilebilir. Burada problem yok. Ancak Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde beyan, yani açıklama var olduğu sürece bir insanın kendi kafasına göre, kendi hevasına, arzusuna göre hareket etmesi imanıyla bağdaşmaz. İşte bu ayet buna dikkat çeker. La tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasuli. Burada siz öne geçmeyin olduğu gibi başkalarını da geçirmeyin anlamı da vardır. Başkaları da şayet Allah ve Resulünün önüne geçerek bir takım hükümler ortaya koymaya kalkarlarsa buna da fırsat vermeyin ey müminler. Onlara da duracakları yeri belirleyin. Hadlerini bildirin yani. Had sınır demektir. Buradan öteye gitme hakkınız yok. Çünkü burada Resulullah'ın ya da Kur'an'ımızın çizdiği bir sınır var demelisiniz. Burada da Allah'ın hudutlarını korumalısınız mesajı var. Vel hafizune li hududillah. O gerçek müminler Allah'ın hudutlarını, çizdiği sınırları korurlar demek. İşte bu ayet la tukaddimu ifadesi bu anlamları ifade eder. Esasen tefsirlerimize baktığımız zaman nice nice inceliklere dikkat çekilir buralarda. Belagat anlamında çok ince manaların olduğuna dikkat çekilir. La tukaddimu şöyle de anlaşılır. Yani şu konuda öne geçmeyin denilmediği için hiçbir konuda öne geçmeyin anlamı vardır burada. Yani bu söz olur, fiil olur, hatta düşünce olur. Yani itikadi anlamda düşünceleriniz olabilir, hayata bakışınız olur. Bu noktalarda Allah ve Resulünün önüne asla geçmeyin. Başkalarını geçirmediğiniz gibi kendi hevanızı da onun önüne geçirmeyin. La tukaddimu, Allah ve Resulünün önüne kendinizden başlamak üzere. Kendi arzularınız da olabilir. Bu arzuları da Allah ve Resulünün önüne geçirmeyin. Başkalarını da geçirmeyin. Emri bil maruf ve nehy anil münker vazifesini yerine getirin. Bu manaya da işaret etmiş müfessirlerimiz. Yani başkaları hudutları çiğnemek isterlerse de orada elinizle dilinizle dur deyin. Düzeltin, hududullahın içine çekin, etrafınızı koruyun, kollayın manası da vardır denilmiştir. Bu o kadar efendim önemli bir konu ki, mesela şu ayette bu manaya işaret edilir. Ahzab suresi 36'da Allah ve Resulü bir meselede kesin ve bağlayıcı bir hüküm verdiği zaman mümin erkek veya mümin kadının kendileriyle alakalı o meselede başka bir tercihte bulunma hakkı yoktur. Allah öyle buyuruyor. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiyse mümin erkek olsun kadın olsun diyor. Kendilerinin bir tercih hakkı yoktur. Kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Hakikaten ne kadar uyarıcı bir ayet. Böyle bir ayetlerin olması, bağlayıcı temellerin olması İslam toplumu içinde büyük bir nimet. Çünkü her kafadan farklı seslerin çıktığı bir toplumda o bütünlüğü oluşturmak, toplumun omurgasını oluşturmak çok kolay değil. İşte burada herkesin uyması gereken, müminlerin hususiyle uyması gereken bir istikamet omurgası diyelim. İstikamet omurgası vardır ki herkesin koruması, kollaması önemlidir. Orada herkes saygıyla duracak ve Allah ve Resulü ne buyurduysa gerçekleştirmeye çalışacak. Bir gün Mescid-i Nebevi'ye biri gelir. İkindi namazının farzı kılındıktan sonra mekruh vakitte namaz kılar. Yani demek ki nafile kılacak. Bunu gören İmam Malik Hazretleri adama müdahale eder. Yanlış yapıyorsun. Bu vakitte namaz kılmak doğru değil der. O kişi İmam Malik'in sözünü dinleyecek yerde itiraza kalkışır. Ne yani, şimdi ben namaz kıldığım için, rükû ve secde yaptığım için mi Allah bana ceza verecek diyerek kendini savunmaya çalışır. İmam şu ibretli ve oldukça manidar cevabı verir. Elbette Allah seni namaz kıldığın, rükû ve secde ettiğin için cezalandırmayacak. Ama Allah Resulü'nün sünnetine aykırı davrandığın için cezalandıracak der. Yani burada hakikaten bana göre şöyle, iyi bir şey yap da olabilirsin kendince ama ne kadar Allah ve Resulü'nün ölçülerine uygun, ona bakmadan yaptığın zaman kendince iyi gördüğün bir şey belki iyi değildir. En azından o şekilde yapman iyi değildir. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında yaşayanların elbette Resulullah'ın önüne geçmeleri de zahiren yani fiilen de önüne geçmeleri de uygun görülmemiş diyor bazı alimlerimiz. Doğrudur. Çünkü la tukaddimu ifadesinde her ne kadar mecaz varsa da yani siz hüküm verirken bir konuda konuşurken şöyle ya da böyle bir hususu izahsa dediğinde bir şeyler söyleyecekseniz önce Allah ve Resulü ne söylüyor onu bir dinleyin. Manası varsa da doğrudan onun önüne geçmemek de istendiği söylenir. Ve bununla ilgili şöyle bir misal vardır. Çok da güzeldir. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabından birkaç kişiyle bir yere doğru giderlerken Hazreti Ömer Efendimiz var. Onun oğlu Abdullah da var. Babası Abdullah'a yani Hazreti Ömer oğlu Abdullah'a o da ona da bir deve vermiş. Sen de buna bin diye. Fakat deve biraz galiba heyecanlı öyle diyelim. İkiye bir Resulullah'ın devesinin önüne geçiyor. Hazreti Ömer Efendimiz de göz kaş işaretiyle böyle ikiye bir oğlunu uyarıyor. Oğlum Resulullah'ın devesinin önüne geçmesin senin deve dikkatli ol. Biraz yularını çek diyor tabiri caizse. Efendimiz de göz ucuyla bu hali görüyor tabii. Diyor ki Hazreti Ömer Efendimiz'e Ömer diyor bu deveyi bana satar mısın diyor. Satarım ya Resulullah diyor. Kim bilir belki de zaten sizin ya Resulullah buyurun alın da demiştir. Kaça satarsın anlaşıyorlar şuna. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah diyor Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a. Hadi diyor artık bu deve senin diyor. Babam bundan sonra müdahale edemez. İstediğin gibi sür diyor. Tabii Abdullah daha küçük delikanlı ama kendinizi Hazreti Ömer Efendimizin yerine koyun. Ne kadar hislenmiştir o mübarek, ne kadar efendim hoşuna gitmiştir. Resulullah'a karşı saygısı artmıştır. Belki gözü yaşarmıştır. Bir de Abdullah'ın sevgisi nasıl olmuştur? Resulullah kendisine bir deve hediye ediyor. Hem de babasından satın alıp ona veriyor. Resulullah'ın terbiyesi bambaşka bir terbiye işte. Ama buradaki esas bu hadisede bizim dikkat edeceğimiz nokta, bakınız Hazreti Ömer ne kadar dikkatli insan. Diyor ki oğlum diyor, devene diyor sahip çık, Resulullah'ın devesinin önüne geçmesin. Ona da bir edep öğretiyor. Yani bu da son derece önemli aziz dostlar. Gerçekten din edepten ibarettir. Mevlana'nın ifadesiyle aç gözünü de bir bak der. Kur'an baştan sona ayet ayet edep taliminden ibarettir. İşte bu sure de bu yönüyle nice bizlere edepler öğretir. Bu ayetin ve bundan sonraki ayetin iniş sebebi olarak şöyle bir hadise anlatılır. Temim oğullarından bir heyet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzere görüşmek üzere gelirler Medine-i Münevvere'ye. 70-80 kişi kadarlardır. Sayıları bu kadar var. Görüşme esnasında Hazreti Ebubekir Efendimiz ile Hazreti Ömer Efendimiz arasında şöyle tatlı bir şey olur. Ne diyelim? Söz düellosu mu diyelim? Münakaşa gibi bir şey olur. Hazreti Ebubekir Resulullah'a hitap, ya Resulullah, bunların başına Kaka bin Mabedi emir tayin et der. Hazreti Ömer de, ya Resulallah, Akra bin Habis olsun der. Bunların başında lider. Hazreti Ebubekir döner Ömer'e. Ya Ömer der, ne söylesem aksini söylemeyi maharet zannediyorsun anlamında bir söz sarf eder. Sesleri de bu arada biraz yükselir tabii. Bunun üzerine bu ayetlerin indiği söylenir. Bak, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Emir tayin edecekse önce onu bir dinleyin. O kimi istiyor? Ona bir bakın. O size hadi bakalım sorarsa söyleyin. Ebubekir ne dersin? Hangisini lider tayin edelim? Ya da Ömer sen ne dersin radıyallahu anhüma dese tamam, ama öyle bir şey yok. Siz ondan önce işe koyuluyorsunuz gibi. Bazı alimler bu ayetlerin bunun üzerine indiğini söylerler. Bazıları da bir kurban bayramı günü birileri sahabeden kurbanlarını bayram namazından önce kesmiş olur. Resulullah da der ki olmadı sizin kurbanınız. Onları et artık niyetine yiyin. Tekrar kurban kesmeniz gerekir der. Çünkü Resulullah'tan önce iş yaptılar. Kimisi de bunu ifade eder. Bazı alimler de derler ki şöyle de diyenler vardı. Ya keşke falan hakkında ya da filan mesele hakkında şöyle bir ayet inse gibi, daha ayet inmeden, hüküm inmeden önceden böyle arzularını beyan etmeleri üzerine bu ayetlerin indiği ifade edilir. Ama bu sebebi nüzul dediğimiz ayetin iniş sebebini bize aktaran müfessirlerin hemen hepsi şunu söyler. Tabii ki burayı bir daha yapalım hocam. Burada kelime şey yaptı. Bu sebebin üzülleri bize aktaran müfessirlerin hemen hepsi şu hususunda altını çizerler. Her ne kadar bu ayetler böylesi sebepler sebebiyle inmiş olsa da bunların hükmü umumidir, yani geneldir. Her konuda öne geçmeyin demektir bu. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Bu mana vardır. Ve ayetin devamında vettakullah, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani onun hudutları içerisinde kalın. Kendinizi onun gazabından ve azabından koruyun. Allah'a karşı saygınızı diri tutun. Ve Allah'ın gazabını üzerinize çekecek her türlü halden uzak durun. İtaatle ve Allah'ın yasaklarından kaçınmakla cehennem azabından ve ilahi gazaptan kendinizi koruyun buyuruyor Cenab-ı Hak. Buradan şunu da anlıyoruz. Şayet siz, şayet Allah ve Resulünün önüne geçecek olursanız, işte burada takvanızın olmadığı anlamına gelir bu. Takvada zaaflarınız var demektir. Hastalıklarınız var demektir. Öyleyse dikkatli olun. Takvanız mükemmel olsun. Çünkü Allah katındaki şerefiniz ona göre belirlenecek. Hakk'a karşı saygılı olun. Resulüne karşı saygılı olun. Yine bazı alimler burada beyne yedeyillahi ve rasulih buyurarak, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin buyurularak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüce şerefine ve makamına da işaret ediliyor buyurulur. Çünkü o Habibullah Allah'ın elçisi olması sıfatıyla her an Hakk'ın huzurunda bir risalet görevi yapmaktadır. Zira ona karşı geliş Hakk'a karşı geliştir. Dikkatli olun diye Cenab-ı Hakk'ın ikaz ettiğini, uyardığını söylerler ki doğrudur. İnnallâhe semî'un alîm. Muhakkak ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Yani siz ne kadar öne geçiyorsunuz, sözünüzle neler söylüyorsunuz, neler içinizde gizli, bunların hepsini Allah biliyor ve söylediğiniz sözleri de işitiyor. Öyleyse söylediğiniz sözlere de dikkat edin, içinizden geçenlere de dikkat edin. Yani hiçbir şey kontrol dışı değil. sizi biliyoruz. İçinizden geçeni de biliyoruz. Dışınızdan yaptıklarınızı da biliyoruz diyerek Cenab-ı Hak murakabeye davet eder adeta ashabı ve tüm müminleri. Ey müminler, Allah'ın semî'i ve alîm olduğunu asla unutmayın. Yani o şu sözü işitmemiştir gibi düşünmeyin. Şu hususlar Allah'ın bilgisi dışında imiş gibi davranmayın diye Yüce Rabbimiz bütün müminlere böyle bir ihsan kıvamını hatırlatır. İhsan kıvamında bir mümin olmaları gereğini hatırlatır. İhsan kıvamı neydi? Allah'ın daima sizi gördüğünü bileceksiniz. Her şeyde onu görür gibi olacaksınız. İşte yaptığınız işi böyle en güzel bir şekilde yapın. Allah ve Resulüne karşı saygınızı da, itaatinizi de, teslimiyetinizi de en güzel şekilde yapın. İmanın gereğidir bu denmiş oluyor. Bir sonraki ayet. Ya eyyühellezine amenu la terfe'u asvatikum fevka savtin nebi ve la tejharu lehu bil kavli kecehri ba'dukum li ba'din en tahbata a'malukum ve entum la teşurun. Ey iman edenler, bakınız burada tekrar Cenab-ı Hak müminlere bir daha hitap etti. Ey iman edenler. Aslında bu nida, bu çağrı tarzındaki bu ifade uzaktaki birine söylenir adeta. Ama ve biraz da ya eyyühellezine amenu dediğiniz zaman çok önemli bir bilgi size verilecek anlamına da gelir. Kulak kesilin, dikkat edin, bakın demektir. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinizle yüksek sesle bağırarak konuştuğunuz gibi onunla yüksek sesle konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan bütün amelleriniz boşa gidiverir. Dehşet bir uyarı. Birinci ayette der ki Elmalı Muhammed Hamdi Yazır, bizzat kelamda öne geçmeyin denilmişti. Sözle öne geçmeyin, fiille öne geçmeyin. Burada ise kelamın üslubunda da sesiniz yüksek çıkmasın. Sesin keyfiyeti, niteliği burada dikkat çekiliyor. Hem önce konuşmayın, hem de konuştuğunuz zaman sesiniz de yüksek çıkmasın. Resulullah'tan yüksek sesle konuşmayın. Onun yanında bağırarak konuşmayın. Birbirinize konuştuğunuz gibi. Burada adeta hem yükseltmek hem de efendim onu kendi akranları gibi görmemeleri gerektiği ve konuşmada bile akran seviyesi gibi görerek konuşmamaları gerektiğine dikkat çekilir. Yani birbirinizle konuştuğunuz gibi konuşmayın onunla buyuruluyor. O zaman Resul'ün makamını bilin. Resul'ün şerefini, Allah katındaki değerini, o vazifesindeki ulviyetini sürekli fark edin ve ona göre bir söz üslubu takının. Alçak sesli olsun efendim, yüksek sesli olmasın. Bir de laubali tarzda olmasın. Kecehri ba'dukum li ba'd. Birbirinizle konuşuyormuş gibi böyle yüksek sesle. Yok, öyle olmasın. Demek ki Resulullah'la konuşmanın bir edebi var, bir üslubu var. Dikkat edilmesi gereken bir konu. Hem de öyle bir dikkat edilmesi gereken bir konu ki şayet diyor böyle birbirinizle konuştuğunuz gibi yüksek sesle bağırarak, çağırarak, laubali bir tarzda konuşacak olursanız farkında olmadan bütün amelleriniz boşa gidiverir. Bütün amelleriniz sıfırlanır. Bütün salih amelleriniz silinir. Nasıl bir şey yani? Demek ki zamanla bu sizde eğer böyle saygısızca konuşmalar, sıradanlaştırmalar öyle diyelim. Resulullah'ı sıradanlaştırmak sizi inkara kadar götürür. Gizli bir inkar yolu vardır onun içinde. Sizi oraya düşürür ve sonuçta siz amelleriniz boşa çıkan kimseler olursunuz. Farkında da olmazsınız diyor. Alimlerimiz derler ki demek ki burada ifade onu hafif görerek, istihfaf ederek, aşağı görerek, yüksek sesle konuşma zaten bu inkarı gerektiren bir şeydir. Bu diyor bilerek yapılır bu tür istihfaf hareketleri. Yani birini hafife almak, alaya almak ya da ne bileyim sıradan senle benim aramda ne fark var ki gibi konuşmak. Bu diyor belki tamam bunun diyor amelleri boşa götüreceğini düşünebiliriz. Fakat ayet daha ince bir noktaya dikkat çekiyor. Farkında olmadan sizin amelleriniz boşa gidiverir. Yani sizin aslında öyle bir niyetiniz yok. Ama demek ki konuşma ne kadar mühim, ne kadar önemli ki. İnsanın farkında olmadan farklı bir safın içine doğru alıp götürüyor. İki konu burada altı çiziliyor adeta. Birisi Resulullah'ın yanında başkalarıyla konuşurken onun sesine bastıracak derecede yüksek sesle konuşmamak. Başkalarıyla konuşuyorsun ama orada yüksek sesle konuşmayacaksın. İkincisi de Allah Resulü ile konuşurken sıradan bir insanla konuşur gibi yüksek sesle bağırıp çağırarak konuşmamak. Bu ikisi de yasaklanıyor. Edebe uygun görülmüyor. Büyük bir edepsizlik görülüyor. İşte edebin bazısı yerine göre bazen farzdan ve haramdan bile öne geçiyor. Bakınız bütün amelleri iptal edecek bir noktaya geliyor. Bir cümle, bazen bir cümle sarf ediyorsunuz ama o cümle yıkıyor her şeyi, bitiriyor. Hani Yüce Rabbimiz sadakalarınızı başa kalkmak suretiyle insanlara eziyet ederek boşa çıkarmayın, iptal etmeyin buyuruyor ya. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insan diyor bir cümle söyler, pek de aldırmaz nereye varacağını. Fakat diyor cehenneme yuvarlanır gider o cümle sebebiyle. Bu bakımdan insan kime nasıl konuşacağını gerçekten ölçüp biçmeli. Ne kadar önemli edepler bunlar. Hayatta zaten sürekli yaşadığımız şeyler. Bazen 30 yıllık bir dostluğunuz var. Öyle bir söz çıkıyor ki birinin ağzından 30 yılı yıkıyor bazen. Yahu ne olacak diyor. Ama işte gönül bu. Öyle bir yıkıyorsunuz ki o sırça saray tuz buz oluyor. Bu sebeple alimlerden birisi demiş ki insan ayağını bastığı yerden çok dilinin ne söylediğine dikkat etmeli. Nereye yuvarlanacağı belli olmaz. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir hürmet gösterilmesi gerektiği anlatılıyor. Bir de Efendimiz son derece mütevazi olduğu için şöyle davranın diye bizzat kendisi bazı edepleri öğretmeye çekiniyor adeta. Hani dese ki benim yanımda konuşurken dikkat edin. Bunu söyleyemiyor Resulullah. Adeta protokol kurallarını Allah koyuyor. Protokol kuralı demek biraz şey ama garip kaçıyor ama Türkçe'de böyle ifade edebiliriz. Resulullah'la nasıl buluşacaksınız? Buluştunuz, nasıl konuşacaksınız? Hangi vakitte buluşacaksınız? Evine hangi vakitte gidebilirsiniz, hangi vakitte gidemezsiniz? Gidince nasıl davranacaksınız? Bütün bunları Kur'an bize ayet ayet anlatıyor, düşünün. Ayet ayet bize öğretiyor. Allah katında Resulü ne kadar değerli. Ya da Allah birini Resul yaptıysa, elçi yaptıysa, onun hukukuna nasıl sahip çıkıyor? Bunu görüyorsunuz. Buradan birçok edep de çıkar, başka başka edepler çıkar. Siz de birini kendi adınıza bir yere gönderdiniz diyelim. Onun her türlü hukukuna sahip çıkmalısınız. Bu da ilahi bir terbiye, öyle diyelim. İlahi terbiyenin yansıması hayatın her safhasında mutlaka bize de bir ışık tutuyordur. Onu anlamak, ona göre bir düzen kurmak gerekiyor. Bu aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği sözler ve sünnetleri hakkında da ümmetin durması gereken yeri gösteriyor. Resulullah'tan sesin yüksek çıkmasın arkadaş. Birisi "Kale Resulullah" dediyse sallallahu aleyhi ve sellem orada sükut etmek düşer. Elbette bu hadis sahih midir, değil midir? Onu araştırırız. Bu ayrı bir mesele. Ama diyelim ki bunu Resulullah'ın söylediğine dair güçlü bir kanaat oldu alimlerimizde. Bu sahih dediler. Bu peygamberimizden gelen bu rivayet sahih bir rivayettir dediler. O zaman orada edeple durmak lazım. Edepsizce üzerinde tepinmemek lazım. Bugün maalesef birçok edepsiz diyelim, birçok edepsiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini ve sünnetini önemsizleştiriyor kendince. Olmasa da olur gibi görüyor. Hatta keşke olmasaydı der gibi bir tavırları oluyor. Bedbahtlık diyelim. Bunlar Resulullah'ın sözünden kendi sözlerini daha yüksek çıkardıkları için muhtemelen takip edin ileride amellerini boşa çıkaracak bir inkar sözünün içine düşeceklerdir. Allah muhafaza hakikaten ayakları kayacaktır. Ahirleri yani sonları iyi gelmeyecektir. Görüyoruz çünkü. Dün görüldü, bugün de görülüyor. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine ve davranışlarına karşı son derece hassas bir noktada durmak gerekiyor. Bazı alimler derler ki burada aynı zamanda insanın üstazına, ilim cihetiyle kendisinden önde olana saygılı olması da buradan çıkan edeplerden birisidir. Elbette bize bir harf öğretenin biz kölesi oluruz. Hazreti Ali Efendimiz'e nispet edilen bu söz bize ne güzel bir edep öğretir. Ve yine buradan yola çıkarak bazı alimler derler ki özellikle hadis ilmiyle meşgul olan, işte kelam-ı ilahi ilmiyle meşgul olan kimselere karşı bu saygıyı biraz daha artırmak lazım. Niye artırmak lazım? Çünkü onlar Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimizin ve kelam-ı ilahinin tebliğcileri, öğreticileridirler. Onlara karşı çok daha hassas bir edep gözetilmelidir derler. Evet, herkesin edebi kalbindeki takva kıvamına göredir, tazim ve hürmeti. Çünkü takva, daha doğrusu tazim, gönüldeki takva nispetindedir. O içimizdeki hassas duyarlılık diyelim, dini emir ve yasaklara yönelik hassas duyarlılık ne kadar güçlüyse edebimiz o kadar güçlü olur. Rivayete göre Sabit bin Kays isimli bir sahabi bu ayet inince oturup ağlamaya başlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Sabit'i bir müddet göremeyince nerede olduğunu sorar. Orada bulunanlardan biri, ya Resulallah ben onun yerini biliyorum der. Hemen gidip onu evinde oturmuş başı önünde ağlıyor vaziyette bulur. Neyin var, niye ağlıyorsun diye sorar. O da hiç sorma kardeşim, iyi bir şey yok. Sesim Resulullah'ın sesinin üstüne çıkıyordu. Bütün amellerim boşa gitti. Cehennemlik oldum cevabını verir. Sahabi Sabit'in bu sözlerini Resulullah Efendimiz'e alır getirir. Efendimiz ona git ve söyle, sen cehennemlik değil bilakis cennetliksin de buyurur. Sabit peygamber muhabbeti olan birisi. Bazı insanlarda fıtraten ses yüksek çıkar. Bu zat da demek ki alınmış yok adeta. Eyvah demiş, yandık. Biz Resulullah'ın yanında hep bu yüksek sesle konuşuyoruz diyerek ne kadar böyle bir pişman olmuş. Rivayete göre yine Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer de o kadar Resulullah'ın yanında olmalarına rağmen, en sadık arkadaşları olmalarına rağmen çok kısık sesle konuşurlar. Hatta Hazreti Ömer fısıltı halinde iyice indirilmiş. Resulullah anlamak için Ömer ne diyorsan biraz daha yüksel sesini demek durumunda kalırmış. Ondan önce Ömer öyle değildi ama ayet indi böyle oldu. İşte İslam toplumunu, fertleri Yüce Rabbimiz ayet ayet seslerinin tınına tonuna varıncaya kadar, muhtevasına varıncaya kadar eğitiyor. Kur'an böyle bir muallim. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam böyle bir kıymetli bir muallim. Onların rahlesine oturanlarda böylesi derin edepler ortaya çıkıyor. İslam ümmeti içerisinde de bu ayetlerden mülhem, ilham alınarak adeta çok güzel edepler ortaya çıkmıştır. Çok böyle bir saygı ifadeleri vardır. İşte Medine'nin imamı, İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh, Ravza'da imamken kısık sesle konuşurmuş daima. Devrin halifesi Ebu Cafer Mansur yüksek sesle konuşunca, ya halife bu mekanda sesini kıs. Allah'ın ihtarı senden çok daha faziletli insanlar üzerine indi buyurmuş ve bu ayet-i kerimeyi okumuş. Halifeysen halifesin ama bak burada senden çok üstün olan sahabelere Allah bu ikazı yaptı. Yani Resulullah zahiren vefat etmişti, evet. Resulullah'ın mezarı şerifi oradaydı. Orada bile mübarekler Resulullah'ın yanındayız diye adeta seslerini kısıyorlar. Seslerini yükseltenin de haddini bildiriyorlar. Osmanlı paşalarından meşhur Medine müdafiği Fahrettin Paşa, Resulullah'ın ruhaniyeti rencide olur endişesiyle Ravza'nın tamirinde vazife alan ustalara herhangi bir çivi çakmak icap ettiği takdirde mutlaka tahta çekiç kullanılması ve çekiçle çivi arasına da bir lastik bandaj konulması durumunu emretmişler. Bu hususta ona böylesine bir edep ve inceliğe sevk eden de yine bu ayeti kelimeler olmuş. Sultan II. Mahmud döneminde ise Ravza-i Mutahhara'nın yıpranan kısımlarının tamiri ve yeşil kubbenin yenilenmesi söz konusu olunca işinin ehli mimar ve ustalar padişah emriyle derhal Medine-i Münevvere'ye gönderilmiştir. Bu mühendis ve mimarlar kendilerine verilen bu nazik vazifeyi Efendimizin ruhaniyetini rahatsız edecek en ufak bir kabalığa veya edebe mugayir bir harekete mahal vermeden yerine getirmek için tamirat sırasında hiç dünya kelamı konuşmamak üzere anlaşırlar. Sonra da kendi aralarında şöyle bir dil geliştirirler. Sen bana tuğlayı uzat yerine Allah de, ben onu anlarım. İşte ben su ibriğini uzat yerine Bismillah diyeyim. Sen de çekici uzat yerine La ilahe illallah de diye zikirlerle adeta böyle bir semboller oluşturmuşlar. Böylece Yeşil Kubbe adeta bir zikir meclisinin feyiz ve ruhaniyet iklimi içerisinde inşa edilir. Bu şerefli hizmette bulunan ustalar her taşı abdestli olarak ve besmele ile yerine koyarlar. Ecdadımızın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan hürmet ve taziminin sayısız misallerinden bir diğeri de şudur. 2. Abdülhamit Han, peygamber aşığı müminlerin o alemler sultanının nurlu eşiğine yüz sürerek muhabbetlerini arz edebilmelerini kolaylaştırmak için İstanbul'dan Medine-i Münevvere'ye uzanan bir tren yolu yaptırmıştır. Öyle ki tren yolunun istasyonlarını da sünnet-i seniyeye uygun olması için Peygamber Efendimiz'in seferlerinde konakladığı yerlere inşa ettirmiştir. Ayrıca Medine tren istasyonunu Nebi-i Muhterem Efendimiz'in ruhaniyetini rahatsız etmemek düşüncesiyle Kubbe-i Hadra'dan yani Efendimiz'in kabrinin bulunduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzağa yaptırmış ve Medine içerisinde bulunan bütün raylar üzerinden vagonlar geçtikçe gürültü çıkarmasınlar diye keçe ile kaplatılmıştır. Keçe ile döşenen bu raylarda Allah Resulüne duyulan hürmet ve muhabbet dolayısıyla günün belli saatlerinde gül suyu ile yıkanmıştır. Ya gerçekten bunlar tabii hani kabına varılmaz ufuklar öyle diyelim. Bazıları bunu yadırgayabilir. Böylesi şeyleri küçük görebilir. Ama peygamber muhabbeti ve Allah'a karşı takva duygusu insanda derinleştikçe işte nezaket ve zarafet derinleşir de derinleşir. Yüce Rabbimiz böylesi güzellikleri küçük görenlerden değil, böylesi güzelliklerden nasip alanlardan eylesin cümlemizi efendim. Evet, 5 ayet-i kerime niyetlendik ama 2 ayet tefsirinde süremizin sonuna gelmiş olduk. Yüce Rabbimiz inşallah bizleri Habibinin izinde eylesin. Onun önünde yürüyenlerden, ondan önce söz söyleyenlerden ya da onun sözünün üstüne söz söyleyenlerden değil. Bize düşen ittibadır. Yani onun izinden yürümektir. Onun peşinden yürümektir. Ve onun sünnetine uymaktır. Onun sünnetini bir kenara bırakarak kendi kafamıza göre yol bulmak, yol açmak değil. Elbette çağın gereğine göre yapılması gerekenler yapılacaktır. Ama çağın referansını Resulullah'ın önüne geçirmek bir edepsizliktir, hastalıktır. Terakki değil tedennidir, aşağıya düşmektir. Bu sebeple Yüce Rabbimizden Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e karşı yüreğimizdeki hürmeti, tazimi artırmasını niyaz eder. Onun sünnetiyle dipdiri bir imanla Müslüman olarak huzuruna varmayı bize nasip etmesini de o Yüce Hazretinden niyaz ederiz efendim. Allah'a emanet olunuz.